Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Merhaba, güncel sanat aktörlerini konuk ettiğimiz ve onları tanımak üstüne kurguladığımız güncelleme programındayız. Bugün yanımızda küratör ve sanat eleştirmeni Fatoş Üstek var. Hoş geldin Fatoş.
Hoş bulduk.
Hoş geldin Fatoş, İstanbul'a hoş geldin tekrar.
Teşekkürler.
Aslında yakın zamanda bir sergin de var. Vaktini ayırıp geldiğin için bir kere daha teşekkür ederiz. Şimdi öncelikle biraz da seni tanımak adına Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümünden mezun oldun. Sonrasında da Londra'da Goldsmiths College'da güncel sanat teorisi diye çevirebilirim herhalde bölümünden yüksek lisans yaptın. Bu geçiş nasıl oldu? Biraz bundan bahsedebilirsen buradan da belki bundan sonra da devam ederiz.
Ya aslında ani olmadı. Yani lisedeyken matematikçi olmayı çok istiyordum. Ve hakikaten TÜBİTAK işte olimpiyatlarına falan böyle hazırlanırdım. Satranç oynardım falan. Ve yani hayalim şeydi böyle çözülmemiş teoremleri çözmek. Hatta Fermat'ın teoremi işte ben üniversitedeyken yani çözüldü. O zaman hayal kırıklığına uğramıştım. Ama zaten üniversiteye girdiğimde ilk sene özellikle hazırlık sınıfında yani Andosyası mezunuyum ben. İngilizcem falan iyiydi aslında. Ama bir sene ara vermek istedim. Özellikle hani üniversite sınavlarının yoğunluğun, hazırlanmanın yoğunluğundan dolayı. O ara beni çok değiştirdi. Yani ve işte hazırlık sınıfında da İngilizcem çok iyi olduğu için bir dönemde bitirdim hazırlığı. Ama hani düzgün bir öğrenci olayım. Yani düzgün şey anlamda düzenli başlayayım okuma, öğrenim hayatına diye. İkinci dönemi dondurduk. Ondan sonra ben 8 tane kulübe üye oldum. İşte bu Güzel Sanatlar Kulübü, dağcılık, mağaracılık, tiyatro, fotoğraf. Yani 8 yani hakikaten böyle sürekli bütün zaten şeyim hani okula gidiyordum. Sabah işte 9, akşam 6, 7 sosyal aktiviteyle geçiyordu. Ve o biraz şeydi galiba yani matematiğin dışında çünkü böyle çok yani biraz böyle hani aşırı çalışan bir öğrenciydim. O aşırı çalışmanın birden üzerimden kalkmasıyla birlikte kendimi aramaya başladım sanırım. Ve o arayışın içinde sanat çok ön plana çıkmaya başladı. Ve hani daha çok fotoğraf çekmeye başladım, resim yaptım. Yani korkunç yağlı boyalarım var hala annemlerin evinde duran. Ama o biraz şeydi hani onlar sanat değildi aslında. Onlar bir arayıştı. Başka bir dil, başka bir ifade arayışı. Neyse üniversite yıllarında da hani matematikle bütün o içinde olduğum sanat bir anlamda birleşti. Yani ne bileyim işte geniş açı fotoğraf dergisi vardı. Ben fotoğraf kulübüne üyeyken. O zaman daha kulüp dergisiydi sadece. Sonra işte 5. sayıdan sonra özelleşti. Orada falan yazmaya başladım. Zaten 6 yıl o geniş açı için yazdım sürekli olarak. Yani bir şekilde farklı farklı alanlardan sanatla ilişkilenmeye başladım. İlişkilenmek veya ilişkide olmaya başladım. Yani ondan sonra işte Biennallerde zaten çalışıyordum. İşte sonra bütün tiyatro festivalleri, işte elektronik müzik, müzik. İKSV o anlamda zaten benim ilk öğretmenlerimdendir. Sonra platform arşivde işte asistan olarak çalıştım. Hala daha şey Boğaziçi'nde okurken. Sonrasında zaten galerist var. Yani bir şekilde böyle matematik okurken bir yandan da sanat hayatım vardı. Matematiği bitirdikten sonra da o hayat tek hayat oldu gibi. Ama o tek hayat olduğunda matematik de şu an hala içinde aslında sanat hayatımın. Ama aynı hani ne bileyim bir matematikçi gibi değil tabii ki. Ondan sonra da zaten bir yüksek eğitim yapmak istedim sanat alanında. Küratörlük yerine çağdaş sanat teorisini tercih ettim. Bir de biraz benim okuduğum matematik işte Boğaziçi soyut matematiğe odaklanan bir bölüm. Dolayısıyla bana teori her zaman çok daha yakın gelmiştir. O yüzden de oraya atladım. Uzun bir giriş oldu değil mi?
Peki bu dönemde aslında işte platformda çalıştığını biliyoruz. Ondan sonra galeriste çalıştığın bir yani ticari sanat galerisi. Ardından pisti Osman ve Didem'le beraber kurdun. bu nasıl bir ihtiyaçtan doğdu öncelikle? Ve hani Huhanlu'nun Biennial'inden sonraki dönemde aslında pistte kurulan birkaç inisiyatiften biri.
Yani biz işte 2005'te başladık aslında konuşmaya Didem ve Osman'la. O ihtiyaç biraz daha şeydi. Hani İstanbul'daki mekanlar çok kısıtlıydı ve galeride özellikle hani ticari demen o anlamda önemli. Yani ticari bir ortamda çalıştıktan sonra ticari bir ortamda çalışmak istemediğimi anladım. Yani o çok büyük bir karar vermeme neden. Yani çok büyük bir karar ve dönüm noktasıydı benim için. Daha bağımsız, daha böyle kendi sesini arayan, kendi duruşunu arayan bir yani
yapı.
Bir yapım vardı diyelim veya böyle bir eğilimim vardı. Didem ve Osman'la da yani ben bir yazı yazıyordum İtalyan bir dergi için. O zaman tanıştık. Ondan sonra işte onların evinin altındaki yer falan bilmem ne. O şekilde tamam o zaman birlikte bir şey yapalım. Burası hani bağımsız veya hani farklı disiplinlerin bir araya gelebileceği ne ticari amaç güden ne de kurumsal olarak belli bir kimlikle yani hı-hı. O kurumsal kimlik hani pis kimliksiz anlamına gelmiyor tabii ki. Ama hani o kurumsal kimliğin dışında başka bir kimlikle var olabilen bir mekan olmasını istedik. Öyle çıktı.
Piste ne kadar süreyle çalıştın?
Çok kısa aslında. Yani sadece ben onlarla kurulum aşamasında beraberdim. Bir de açtıktan sonra ilk rezerve edilmiştir diye 15 dakikalık say sanatçıya mekana sunduğumuz veya mekanı dönüştürmesi için olanak verdiğimiz bir sergi vardı 3 günlük. Onu yaptıktan sonra işte Temmuz sonu, Ağustos başı gibi ben ayrıldım Didem ve Osman'dan 2006'da.
Bu aşamadan sonra da yurt dışına gitme, yurt dışından yerleşme dönemim var. Şöyle bir sorum var. Senin gibi birçok küratör yurt dışında yaşıyor. Bu bir küratör için bir zorunluluk mudur? Sen neden bunu böyle bu şekilde tercih ettin? Yurt dışında olmak ne anlamda avantajlı?
Ya aslında yurt dışına çıkmak benim için çok önemliydi. Özellikle kendimi görmek ve kendimi geçmek için. Yani benim zaten hep yaptığım biraz daha böyle kendi sesimi aramak ve Türkiye'de işte birçok insanla, birçok kurumla veya hani kuruluşla veya kişiyle farklı derecelerde çalışmıştım ve ondan sonra burada kalarak ya hani onu daha da devam ettirecektim ya da büyük bir risk alıp acaba hani benim burada düşündüğüm, hissettiğim gerçek mi? Onu test etmek için belki de veya onu denemek için daha büyük bir denize gitmek istedim. Ve hani ilk zaten yurt dışına çıkmam Frankfurt'ta Portikus kurumu vardır. Bu Stade de Schule'ye bağlı sanat merkezi. Orada asistan küratör olarak çalıştım işte bir süre. Ondan sonra Frankfurt'ta Kunstverein'de yazarlık yaptım. Sonra Berlin'de bir sergi yaptım falan. Ama tabii şöyle bir durum da var. Yani bence yurt dışında olmak önemli. Ama tabii onun hani nerede nasıl olduğunuz da çok önemli. Yani ben yurt dışına çıktığımda ya ben Türkiye'de yaşarken Türk değildim. Ama mesela yurt dışına çıktığımda Türk küratör oldum. O da böyle bana bir ilginç geldi. Hani Türkiye'liyim. Onun, hani orada hiçbir sorun yok. Ama temsil ettiğim şey sadece Türklüğe ait bir küratöryel duruş değil. Dolayısıyla Türk küratör olmak istemedim. O da şöyle bir denge yaratıyor. Sadece Türk sanatçılarla çalışan veya yurt dışına sadece Türkiye'yi tanıtan bir küratör olmak yerine Türk sanatçıların dışında hani başka sanatçılarla başka ülkelerden sadece Avrupa'dan da değil başka ülkelerden sanatçılarla da çalışan onlara da bir şekilde onlarla da diyalog kurabilen onlara da kavramlarıyla veya sergileriyle hitap edebilen bir küratör olmak istedim. O anlamda yurt dışına çıkmak önemli. Çünkü yani kendi duruşunuzun nerede olduğunu, neyi, yani potansiyelinizi görmeniz açısından çok önemli. Ama mesela hani bu bir zorunluluk mudur? Değildir. Çünkü küratörlüğün de sanat gibi çok farklı pratikleri var. Ve hani bu şey sergi kurulumundan tutun hani yaptığınız sergilere kadar yani işte hani belli bir dönem küratörü olabilirsiniz işte 70-80 arası modern ve işte postmodern sanat üzerine hı-hı. çalışıyor olabilirsiniz.
Belli bir coğrafyaya bakan bir küratör
olabilirsiniz. Belli bir coğrafyaya bakabilirsiniz veya sadece işte yapısalcı bir küratör olabilirsiniz ve bütün yaptığınız sergiler bir metin gibi okunmasını istersiniz ve hani bütün koyduğunuz sanat eserleriyle bir metin yazarsınız aslında görsel bir metin. Ben mesela daha kavramsal bir küratörüm. Yani içine böyle girdiğim, hatta çok odaklandığım kavramlar var ve onlarla birlikte çalışıyorum. O anlamda da sadece Türk bir küratör olmak bana yeterli gelmedi. Yani ama Türk bir küratör, yani Türkiye'den, Türk olan bir küratörüm. Ama küratöryel pratiğim sadece Türkiye üzerine değil. O anlamda yurt dışına çıkmak benim için çok önemliydi. Sonra daha sonrasında Almanya sonrasında işte zaten hani İngiltere'ye gidip master yapmamda da çok önemli oldu. Yani biraz daha hani vizyonumu açmak, bakış açımı geliştirmek ve daha fazla öğrenebilmek için.
Peki kendi küratörlüğünle ilgili bir tanımdan bahsettin aslında. Şu dönemde biraz da post küratöryel bir bakış açısından söz ediliyor. Hı hı. Böyle bir tanımlama ortaya çıkmaya başladı. Daha doğrusu küratör olarak kendini tanımlamayan, hı, fakat sergi düzenleyen veya sanat pratiği, güncel sanat pratiği içinde çalışan insanlardan söz edebiliriz. Ya da işte sanatsal direktörlerden. Sana göre senin çalışmaya başladığın günlerden bugüne kadarki deneyiminde bu tanımlar ne şekilde değişti? Hı hı. Çünkü Türkiye'de de bu tip farklı kavramlardan söz edebiliriz. Yurt dışında da tabii ki söz edebiliriz. Sen pratiğinde bunu nasıl görüyorsun? Hı hı. Ve gelecekte küratörlükle ilgili gelecekte sence neler bekliyor?
Hı hı. Ya aslında hani küratörlük çok hızlı gelişen bir sektör. Artık bir sektör oldu. Yani hani 90'lara baktığınızda zaten hani müzelerin daha çok başvurduğu bir iş alanıydı. Yani işte hani yöneticilik yanı sıra işte bir küratörün olması, o küratörün sergileri yönetmesi, hı hı, gibi. Yani zaten biraz daha böyle hani küratörün epistemolojisinde işte curate veya işte şey daha çok mesela bir anne gibi ona bakmak veya hani caring'den, yani caring'le aynı kelime altyapısından geliyor. Hı-hı. Dolayısıyla hani küratörlük yapan birisi sanat eserine hani bakan, onu iyi tutan veya hani tam Türkçe karşılığını bulamadım aslında. Öyle olduğu için zaten müzelerdeki küratörün oluşumu da daha çok hani sanat eserini, sanat tarihi çerçevesinde belli bir yere koyan, ona önem atfeden kişi. Hı hı. Ama şu an baktığımızda hani bu post küratörlük biraz daha bana şey gibi de geliyor. Aslında küratörlüğün farklı potansiyelleri var. Yani sadece mesela dediğim gibi dönem sergisi yapabilirsiniz. Mesela 70-80 arası resim üzerine çalışan bir küratörsünüzdür ve sadece onu bilirsiniz ve onlarla onun bilgisini izleyiciye aktaracak sergiler yaparsınız. Ya da işte biraz daha deneysel bir küratörsünüzdür. Sadece güncel sanat veya görsel sanatları değil, işte biraz daha mimariyi veya müziği içine katarak projeler yapabilirsiniz filan. Bu hani biraz daha küratörlüğün dallarından. Senin söylediğin o post küratörlük bana biraz şey gibi geliyor. Yani nasıl bir filmde işte hani set kurucusu, ondan sonra işte sanatsal direktör, fotoğraf, hı-hı, direktörü vardır. Onlar gibi de aslında. Çünkü bir sergiyi oluşturan sadece küratör ve sanatçılar değil. Yani birçok altyapı var. Belki onları hitap eden bir şey olabilir. Yani tam...
Tabii ki biraz da tabii atfedilen güçle de belki de ilgili. Hı. Çünkü
evet,
bugünkü dünyada yani en azından güncel sanat alanında küratörlere atfedilen çok ciddi güç, hı-hı, de var. Özellikle birkaç figüre belki dünyada, evet, adından söz edilebilecek. Belki bundan da doğan aslında işin biraz daha hani araştırma tarafını kuvvetlendirecek tek figüre hani atfedilecek bir güç değil de bu pratiğin hani daha altyapısını besleyecek bir tanımdan söz ediyoruz belki de. Yani sanatçılarla daha esnek olarak çalışabilen, hani tamamen bütün gücü kendisine toplamayıp sanatçıları daha ön planda tutabilen belki bir pratikten. Seninki de biraz bana buna yakın geldiği için hani bu tanımı biraz açmak istedim aslında. Bunun üzerine belki Fatoş'un seçtiği, bizim için seçtiği şarkıya girebiliriz. Yüksek enerjili. Muse'dan Supermassive Black Hole. We'll be right back. Güncelleme programında Fatoş Üstek'le beraberiz. Fatoş, matematik geçmişinden söz ettik. Şu andaki pratiğin tabii küratörlük. Aslında çok ilginç bir şekilde benzer bir geçmişten gelen Zeynep Öz konuğumuz olmuştu. O analitik düşündüğünden ve bunun pratiğine, şu anki küratörlük pratiğine faydası olduğundan söz etmişti. Senin pratiğinde bu geçmişin şeyi, etkisi var mı? Çalışma evet. biçiminde.
Kesinlikle. Yani mesela ben sizin daha önceki programlarınızı da dinledim. Soruları hazırlanayım diye. Bilmediğim soruları ama hani belki bunu sorabilirlerse o zaman biraz şöyle söyleyeyim diye.
Ama hep farklı soru soruyoruz.
Olmadı. Ama mesela işte bir programda şey de sormuşsunuz. Senin küratöryel olarak en hani böyle kendini iyi hissettiğin alan. Yani mesela matematik okumanın, özellikle soyut matematik okumanın bana getirdiği şey biraz daha büyük bakabilmek veya böyle mesela hani matematikte farklı boyutlar ekleyerek bir şey çözersiniz. Benim için de biraz öyle, hani hem sanata yaklaşımım, hem sergiye yaklaşımım, hem sanatçının işine olan yaklaşımım veya beni heyecanlandıran işler aslında çok katmanlı olan işler. Veya yaptığım sergide sadece bir katman bana yeterli gelmiyor. Birçok katman kurmak, hatta o katmanın bazılarının da izleyici tarafından kurulabileceğini hayal etmek benim için çok önemli. Bir de şey çok büyük bir önemi var. Hani matematik okumuş olmanın bir mantık. Yani o matematik aslında bir dil. Ve hani sanki başka bir dil bilerek başka bir dile yardımcı olursunuz ya. Çünkü bir dil bilmek aslında bir dünya tanımaktır. Evet. Hani bir duruş, bir hani algı biçimidir. Ve benim için algı çok önemli. Zaten hani bir küratöryel pratiğimde de çok fazla üzerinde durduğum bir şey. Yani hani anlam nasıl oluşuyor? Hani sanat eseriyle izleyici arasındaki veya küratör veya hani bu başka bir üçüncü kişi olabilir. Onun arasındaki anlam nasıl ortaya çıkıyor? Onun da biraz böyle araştırmasını yapmak, biraz daha felsefeye kaymak mesela. Çok fazla fenomenoloji, işte gösterge bilim de aslında benim küratöryal pratiğimin içinde. Bence onun nedenlerinden biri de matematik aslında. Yani o hani yapıyı bozarak, ama hani yapı bozumcu olarak değil, yapıyı bozarak tekrar bir yapı kurmak. Yani bir teoremi ispatlamak için önce mesela işte onun tersini kabul edip o tersinin yanlış olduğunu gösterebilirsiniz. Ya da onu parçalara ayırırsınız. Ondan sonra o parçalara ayırdığınızı teoremin ispatı içerisinde yeri geldiğince üst üste koyarak o hani varmak istediğiniz sonuca ulaşırsınız ve bunu gösterirsiniz. Ben işte A'dan B'ye böyle gidiyorum aslında gibi.
Çok
bir de bence sergi yapıyorsun. Hani bu da bir küratörlük, küratöryel bir şey. Aynı bağlamda kitapla uğraşıyorsun. Yayın da aslında senin çalışma pratiğinin büyük, önemli bir parçası diyebilirim bildiğim kadarıyla.
Evet, kesinlikle.
Kolektif gruplarla çalışıp işbirliği halinde yaptığın projeler var. Uzun süre online bir dergi çıkarttın. Evet. Yine kolektif bir şekilde. Bence bunlar da belki de o biraz önce bahsettiğin çalışma disiplininden geliyor olabilir gibi geliyor bana.
Yok, zaten benim için hani küratörlük ve yazarlık o kadar iç içe ki. Yani hem yazıyı daha çok mesela sergilerin içine sokmaya başladım. Hem de yazının içinde bir sergi yapar gibi de yazmaya başladım. Yani hem akademisyen bir kimlikle yazıyorum. Hem işte kataloglara veya yayınlara biraz daha böyle yaratıcı yazınla yazıyorum. O yaratıcı yazının içinde matematik yine çok var. Bir de söylediğin gibi yani mesela benim için Now is World dergisi aslında küratöryal bir pratikti. Ama o küratöryal pratik o kadar çok kullanıldı ki yani böyle çok hani klişeleşmiş bir kelime olmasından da hoşlanmıyorum. Mesela işte artık ne bileyim işte bir tasarım sergisi yapıyorsunuz, onun küratörlüğü oluyor. Veya işte bir deneysel müzik festivali yapıyorsunuz, onun küratörü oluyor falan gibi. O hani çok kullanılmış bir kelime olduğu için onu da çok kullanmak istemedim. Editör olarak kaldım ama mesela Now is World dergisi de her sayısında başka bir içeriği olan, başka bir görünümü olan bir hani aynı iskeleti taşıyan bir şey üretim serisiydi. Benim için hani hakikaten o çok önemli, hani onları birbirine iç içe geçirmesi ve tabii matematik zaten düşünce anlamında beni çok destekleyen bir altyapı.
Az zamanımız kaldı sanırım ama biraz önce aslında Garanti Platform, Pist, işte Galeris gibi farklı yapılarda çalıştığından bahsettin. Bunları deneyimleme fırsatın oldu. Sence o zamandan bu yana bu yapılar için ne söyleyebilirsin? Türkiye'de neler değişti?
Çok şey değişti. Yani hatta bunun üzerine de bayağı uzun bir yazı yayınladım ben ZKM'in web sitesinde. Şu anki İstanbul'un geldiği sanat ortamı çok heyecan verici. Ama aynı zamanda ürkütücü ve şöyle bir durum da var. Artık İstanbul sadece hani doğuyla batıyı birleştiren bir şehir değil. Ve hani İstanbul hani bir sonraki Berlin mi olacak, bir sonraki Londra mı olacak, New York mu olacak sorusunun ötesinde İstanbul hani sanat piyasalarının arasında, işte bu Hong Kong'la Sao Paulo arasında ya da işte Moskova ve Abu Dhabi arasında bir ada. Ve o adanın içinde çok fazla şey oluyor. Yani işte bu artan müzeler, kişisel müzelerin yanı sıra işte açılan galeriler, şey ticari bazlı veya hani ticari amaç gütmeyen veya işte sanatçıların kurduğu oluşumların yanı sıra aslında tam olarak ne olduğunu da göremediğimiz bir kargaşa var bence. Ve o kargaşanın en büyük tanımlayıcısı sanat piyasasıymış gibi geliyor. Ve bana bu biraz ürkütücü geliyor. Çünkü sanat piyasasının çok güçlü olduğu yerlerde sanatçının ve sanata yer açan, sanatı içinde barındıran kurum ve kuruluşlar, ki bu kurumlar ya sadece müzeler veya galeriler değil, hani bağımsız kurumlar da olabilir. Onların özgünlük ve hani sanatçının inisiyatifini, otonomisini desteklemek yerine kabul edilebilirlikleri, yani kabul edilebilirlik üzerinden programlarını yapması. Bunu aynı şekilde sanatçının da içselleştirmesi. Bence çok büyük
normalleştirmesi.
Evet, normalleştirme çok güzel bir kelime bu anlamda. Ya da bekleneni üretmesi için destek olma sadece. Dolayısıyla siz bir sanatçı daha o işe başlamadan ne üreteceğini biliyorsunuz. Bu bence çok üzücü bir şey. Yani hem sanatçı için, hem sanat eseri için, hem de onu gösteren kurum veya kuruluş için veya onu alan koleksiyonlar için.
Doğru. Güzel bir notla aslında bugüne dair notla bitirmiş oluyoruz. Çok teşekkürler Fatoş bize katıldığın için.
Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok keyifliydi.
Çok sağ ol geldiğiniz. Haftaya görüşmek üzere.
Güncelleme. Bir güncel sanat programı. Hazırlayan ve sunanlar Merve Çağlar ve Yavuz Parlar.
Katkılarından dolayı Borusan Holding'e teşekkür ederiz.
Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.